بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ فَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم Abi bu mevzu 3-5 aydan fazla dikkatimi çekiyor. Muhtelif toplamalar yaptım. Günden güne de böyle genişleyerek gidiyor, büyüyor. Bu şu anki safhasını paylaşmak isteyeceğim. Bir nevi müzakere, bir mütalaa havasında geçebilir. Geçse bizim için de istifadeli olur diye düşünüyorum. Dersin konusu 9. mektup. Mektubattan. Hepsi değil, bir kısmı. Efendim, 9. mektubun Salisen'den sonraki kısmı. Yani Salisen'den sonra Rabia'na kadar. Hülasa hissiyatların mecralandırılması meselesi. Onu böyle bir baktık, nazar ettik. Bayağı bizi bir etkiledi, cezbetti, heyecanlandırdı. Efendim... Salisen, görüyorum ki şu dünya hayatında en bahtiyar odur ki dünyayı bir misafirhane-i askeri telaki etsin ve öyle de izan etsin ve ona göre hareket etsin. Üç aşamalı, üç kademeli bir tatbikat planı var. Birincisi, dünyayı bir misafirhane-i askeri telakki etsin. İkincisi, öyle de izan etsin. Üçüncü olarak nihai ve ona göre hareket etsin. Hareket, şart, hareket gerektiren bir tatbikat. Yoksa maksat hasıl olmuyor demek. Şimdi misafirhane askeri böyle kelimeleri ve cümleleri bir parça atıflar yapmaya çalıştım. Fakat hepsini okuyamayacağım. Şimdi sadece bir A3 ebatını okumaya çalışacağım. Şu an itibariyle 10 sayfayı geçmiş vaziyette. Vaktimiz zaten müsait değil ama dediğim gibi an itibariyle tespit ettiklerini paylaşmak istiyorum. Çünkü açıldıkça çok değişik manzaralar çıkıyor insan karşısına. Çok heyecanlı, çok hoş şeyler var. Böyle hazine gibi bir mektup. Dolayısıyla devam edelim. Dünyayı bir misafirhane askeri telakki etsin. Askeri misafirhane dedikten sonra zihnimize atfen şu tabirler ve kelimeler gelebilir. İfadeler. 1- disiplin, 2- talim, 3- emanet verilen teçhizat, 4- muallem, yani terbiye almış asker, rutbe ve terhis gibi manalar da aklımıza geliyor beraberinde. Bunlar ayrıca üzerine durulabilir ama şu an itibariyle duramayacağım. Sadece cüz'i bir, hızlı bir atıf yapmış oldum. Daha sonra... İzan malumumuz dimanın 5. mertebesi oluyor. Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam ve itikat sıralamasında 5. safhada bulunmaktadır. İzana bakabildiğim kadarıyla onu da ayrıca topladım. Allahu alem ismi azam ile olay ve hadisata ismi azam ile bakmaya bakabilmek veçi de var. Onu da kapsıyor anladığım kadarıyla izan meselesi. Yani telakki etsin, öyle izan etsin ve ona göre hareket etsin. Ve o telakki ile en büyük mertebe olan mertebe-i rızayı çabuk elde edebilir. Yani böyle bir hareket sonucunda en büyük mertebe olan mertebe-i rızayı çabuk elde etme metodu, yöntemi olmuş oluyor aynı zamanda. Kırılacak şişe pahasına daimi bir elmasın fiyatını vermez. İstikamet ve lezzetle hayatını geçirir. Evet, dünyaya ait işler kırılmaya mahkum şişeler hükmündedir. Baki umur uhreviye ise gayet sağlam elmaslar kıymetindedir. İnsanın fıtratındaki şiddetli merak ve hararetli muhabbet ve dehşetli hırs ve inatlı talep ve hakeza şedid hissiyatlar umur-u uhreviyeyi kazanmak için verilmiştir. Başta şiddetli merak, hararetli muhabbet, dehşetli hırs, inatlı talep. 4 tane hissiyatı müstakil zikrettikten sonra ve hakeza şedid hissiyatlar, baki kısmını topyekün alıyor. Demek ki bu başta gelen 4 tane hissiyat birçok şeyin kaynağı ve menşei olabiliyor. Hal ve hareket ve tavırlarımızın ve bizi etkileyen, yönlendiren, hareketimize ve hareketlerimize sebebiyet veren evet, insanın fıtratındaki şiddetli merak ve hararetli muhabbet ve dehşetli hırs ve inatlı talep ve hakeza şedid hissiyatlar umur-u uhreviyeyi kazanmak için verilmiştir. O hissiyatı şiddetli bir surette fani umur-u dünyeviyeye tevcih etmek, fani ve kırılacak şeylere baki elmas fiyatlarını vermek demektir. Şu münasebetle bir nokta hatıra gelmiş söyleyeceğim şöyle ki, malumunuz burada yaklaşık 8-9 tane hissiyat ele alınıyor. Mecazi kısmından bahsediyor ve baki ve hakiki cihetine tevcih ettirilmesi söz konusu. Faniden baki yönüne tevcih ettirilmek isteniliyor. Dolayısıyla birinci hissiyat olarak aşk işlenmiş. Aşk şiddetli bir muhabbettir. Fani mahbuplara müteveccih olduğu vakit ya o aşk kendi sahibini daimi bir azap ve elemde bırakır. Yani cüzde kaldığı zaman, fanide kaldığı zaman daimi bir azap ve elem söz konusu. Veyahut o mecazi mahbub, o şiddetli muhabbetin fiyatına değmediği için baki bir mahbubu arattırır. Aşk-ı mecazi, aşk-ı hakikiye inkılap eder. Bu aşk münasebetiyle mektubatın yine 10-11. Sayfasına atıf yaptığımızda görüyoruz ki şöyle bir ifade var. Evet, dünyanın fani yüzüne karşı olan aşk-ı mecazi, eğer o aşık o yüzün üstündeki zeval ve fena çirkinliğini görüp ondan yüzünü çevirse, baki bir mahbub arasa, dünyanın pek güzel ve ayni esma ilahiye ve mezra-i ahiret olan iki diğer yüzüne bakmaya muvaffak olursa o gayr-ı meşru mecazi aşk o vakit aşk-ı hakikiye inkılaba yüz tutar. Yani mecralandırılamadığı takdirde bu aşk hissiyatı, şiddetli aşk hissiyatı gayr-ı meşru kıvamda kalmış oluyor ve bu formül ve bu tatbikat diğer hissiyatlar içinde tatbik edilebilir. O vesileyle o hissiyatlar da gayrimeşru konumda, gayrimeşru vaziyette bize daimi bir azap ve elemde bırakmış oluyor. Mecralandırılamadığı takdirde. Yani bekaya yönünü çevrilemezse, tevcih edilmez ise. Evet, atfımızı yaptık yine mektubattan. Devam edecek olur isek, işte insanda binlerle hissiyat var. Her birisinin aşk gibi iki mertebesi var. Biri mecazi, biri hakiki. Mesela diğer bahsedilen hissiyat, şiddetli hissiyat, endişe-i istikbal hissi. Herkeste var. Endişe-i istikbal hissi herkeste var. Şiddetli bir surette endişe ettiği vakit bakar ki, o endişe ettiği istikbale yetişmek için elinde senet yok. Burada atıf yapmışım yine abi. İnsanda binlerle hissiyat var dedikten sonra his malumunuz manevi nefsi emmare muhteviyatındandır diye not almışım. Yani his, heves, tabiat, asap, damar diye gidiyor malumunuz. Ondan sonra endişe istikbal demiştik. Endişe istikbal hissi herkeste var. Şiddetli bir surette endişe ettiği vakit bakar ki o endişe ettiği istikbale yetişmek için elinde senet yok. Hem rızık cihetinde bir taahhüt altında ve kısa olan bir istikbal o şiddetli endişeye değmiyor. Rızık cihetinde taahhüt altında ve kısa olan bir istikbal o şiddetli endişeye değmiyor. Ondan yüzünü çevirip kabirden sonra hakiki ve uzun ve gafiller hakkında taahhüt altına alınmamış bir istikbale teveccüh eder. Yani bu hissiyatın mecralandırılması bu şekilde olmalı ve bu şekilde tatmin oluyor diyebiliriz. Yoksa aksi takdirde yine burada ifade ettiği gibi daimi sahibini daimi bir azap ve elemde bırakıyor. Kimde ağır basıyor ise, yani bu hissiyatlar belki kişiden kişiye farklılık arz edebilir. Tabiri caizse hakim esma gibi. Birisinde aşk ön plandadır, birisinde endişe istikbal, bir başkasında hırs, bir başkasında muhabbet, bir başkasında talep. Bu herkes kendi halinde bunu tespit edebilir. Dolayısıyla ne olursa olsun her halükarda bir mecralandırmak, mecralandırılması söz konusu. Mecralandırılamadığı takdirde tabir caizse arızaya geçiyor kişinin hissiyatı ve kimyası. Diğer tabirle fıtratın, işleyişin ve sistemin tekerine çomak sokmak gibi de denilebilir. Evet. Diğer şiddetli hissiyat neymiş? Hem mala ve caha karşı şiddetli bir hırs gösterir. Bakar ki muvakkaten onun nezaretine verilmiş o fani mal ve afetli şöhret ve tehlikeli ve riyaya medar olan cah o şiddetli hırsa değmiyor. Bu fani kısmı ondan hakiki cah olan meratibi maneviyeye ve derecat-ı kurbiyeye ve zad-ı ahirete ve hakiki mal olan mali salihaya teveccüh eder. Yani teveccüh ediniz. Hakiki mal amali saliha. Bir taraftan fani mal, afetli şöhret, tehlikeli riyaya medar olan cah, fani dünyaya bakan cephesi, bunu bekaya tevcih etmek, yani hakiki cah olan meratibi maneviyeye ve derecat-ı kurbiyeye ve zad-ı ahirete ve hakiki mal olan amali salihaya teveccüh eder. Evet, makam münasebetiyle bir iki atıf yapmışım. Bir tanesi, cinayetkar hırs kalbi deler, sanemleri içine ithal eder denilmiş Hutbe-i Şamiye'de. Cinayetkar hırs kalbi deler, sanemleri içine ithal eder. Ondan sonra şöhretle ilgili ufak bir atıf yapılmış. Şöhret divanelerinden birisi namazgahı telbis etmiş, ta herkes ondan bahsetsin. Hatta ondan lanetle de bahsedilmiş de şöhret perestlik damarı kendisine bu lanetli şöhreti hoş göstermiş. Diğer atfımız, gazeteleri o riyaya dellal, tarihleri alkışçı yapmışlar. Riya. Diğer atfımız, riyaya insanları sevk eden esbab, hırs-ı şöhret, hubb-u cah, makam sahibi olmak. Evet, devam ediyoruz. Fena haslet olan hırs-ı mecazi ise âli bir haslet olan hırs-ı hakikiye inkılap eder. Hem mesela şiddetli bir inat ile ehemmiyetsiz, zail, fani umurlara karşı hissiyatını sarf eder. Bakar ki bir dakika inada değmeyen bir şeye bir sene inat ediyor. Hem zararlı, zehirli bir şeye inat namına sebat eder. Bakar ki bu kuvvetli his böyle şeyler için verilmemiş. Onu onlara sarf etmek hikmet ve hakikate münafidir. Burada yine bir noktaya nazar olsun diye kendime şey yaptım abi. Bir dakika ile bir senedeki dakikaları oranladım. Yani teknik böyle bir rakamsal bir ifade olsun diye baktım. Şu şöyle bir şey çıktı karşımıza. 1'e 525.600. Yani o derece şiddetli. 1'e 525.600. Diğer tabirle bu malzeme 1 lira 1 kuruş ise işte hissiyatını sırf dünyaya veyahut da fani cihetine tercih eden bir kişi ona 500 bin daha fazla verebiliyor. O derece bir yoğun bir talep, yoğun bir şey söz konusu. Yani aklı başında olan 1 lira 1 kuruş verirken o 500 bin daha fazla veriyor. Dolayısıyla en alasını alabilir. Yani fani dünya cihetiyle. Bu 525.600 birkaç yerde abi daha tevafuk ediyor. Daha mutabık böyle karşımıza çıkmaktadır. Mesela şöyle parantez açmış olalım. Sözler 21'de o 24 altın ise 24 saat her gündeki ömürdür. Mesela gene böyle bir hesap yaptım. Şöyle bir şey çıktı karşıma. Günlük 24 altın çarpı 365 gün yaptığımızda yıllık 8760 altın yapıyor abi. Ve vasati 60 yılı nazara aldığımızda 8760'ı çarptığımızda yine 525.600 altın çıkıyor. Yani ömür boyu 525.600 altın. Yani bu şiddetli hissiyat ile ömür boyu altın hissiyatı mutabakatı var rakamsal olarak. O dikkatimi çekti. Dolayısıyla şöyle devam etmişim. Günlük sermaye ile şiddetli hissiyatlar münasebettar gibi. Yani bir örtüşme var, bir münasebeti var, ciddi bir bağlantı var. Neyi, nereye, ne derece, hangi oranda sarf edilişine göre zamanın tesiri farklılık arz ediyor diye not almışım. Ayrıyeten şöyle de bir notum var. 2 ay uzaklıktaki çiftlik ise, tabiri var malumunuz, 2 ay uzaklıktaki çiftlik ise 59 günlük açık vardı malumunuz abi. 59 günlük açık. O da sarf edilmek üzere bekleyen hisler ve hissiyatlar olarak not almışım. Yani bir günlük şeyimiz var, sermaye verilmiş. Diğer mütebakisini de sarf edilmek üzere bekliyor. Sermaye, hülasa, sermayemiz şiddetli ve veya mecralandırılan hissiyatlardan müteşekkil diye not almışım. yani bizim sermayemiz an itibariyle tevcih edilmesi bekleyen, tevcih ettirilmek üzere sarf edilmesi gereken hissiyatlarımız olmuş oluyor. Yani öyle bir tespitimiz var. Efendim. Bu 525.600 oranı şeyde de karşımıza çıkıyor. Malumunuz 8-9 sene, o 8-9 dakika gayrimeşru zevkin belasını çekmek ihtimali var. Meselesinde de 9 dakika ile 9 yıllık şey oranladığımızda gene bu birim olan, temel birim olan 1'e 525.600 çıkıyor. Yani öyle bir tevafuk söz konusu. O da dikkatimi çekti. Onu da paylaşmış olduk. Devam ediyoruz. O şiddetli inadı, o şiddetli inadı, o lüzumsuz umur-u zaileye vermeyip âli ve baki olan hakaiki imaniyeye ve esasat-ı İslamiyeye ve hıdamat-ı uhreviyeye sarf eder. O haslet-i rezile olan inad-ı mecazi, güzel ve âli bir haslet olan hakiki inada, yani hakta şiddetli sebata inkılap eder. Yani burada yine bir latife vari bir parantez açacak olursak, atasözlerimizde işte bilimun kimselerden bahsediliyor. Baktığımızda bu noktaya nazarından, bu mektup çerçevesinde görüyoruz ki, veyahut da hisime mağlup olarak baktığım içine belki olabilir, görülüyor ki şahıs ve kişi hissiyatını mecralandırılamadığı için atasözlerinde yerini almış oluyor. Yani mecazda kalıyor, fani dünyaya bakan veçesinde kalıyor ve o şekilde de ne yapmış oluyor? Haset rezili olan, yani inat hissiyatıyla rezil olmuş oluyor. Mecralandırılamadığı için. Halbuki mecralandırılmış olsa bu sefer hakiki inada, yani hakta şiddetli sebata inkılap eder. İnkılap ettiremediği için şahıs bu sefer rezil olmuş oluyor. İşte ne diyorlar? Arnavut inadı diyor. İşte bilmem ne inadı diyor, bilmem ne inadı diyor. Baktığımızda bu ifadenin biraz arkasına ve temeline, mecralandırılamadığını görüyoruz abi. Mecralandırmış olsa zaten fıtratta bu var. Cenab-ı Hak tarafından verilmiş. Bu sefer tam kıvamına oturmuş olur. Evet. İşte şu üç misal gibi, işte şu üç misal gibi insanlar, insana verilen cihazat-ı maneviyeyi, şu üç misal gibi insanlar, insana verilen cihazat-ı maneviyeyi eğer nefsin ve dünyanın hesabıyla istimal etse ve dünyada ebedi kalacak gibi gafilane davransa evet, gafilane davransa ahlak-ı rezileye ve israfat ve abesiyete medar olur. Yani rezil ahlaklı kimdir diye soracak olursak, rezil ahlaklı kimdir diye soracak olursak, kimmiş? İnsana verilen cihazat-ı maneviyeyi eğer nefsin ve dünyanın hesabıyla istimal etse ve dünyada ebedi kalacak gibi gafilene davranan kişi, rezil ahlaklı kişi ve israfat ve abesiyete medar olur. Ahlak-ı ahlak-ı rezileye ve israfat ve abesete medar olur. Eğer hafiflerini dünya umuruna ve şiddetlerini vezaif-i uhreviyeye ve maneviyeye sarf etse, ahlak-ı hamidiye menşe, hikmet ve hakikate muvafık olarak saadet-i dareyine medar olur. Burada yine çok hayretengiz ve dikkatimizi çeken bir ifade var. O da saadet-i dareyine medar olur ifadesidir. Yani yine temelinde hissiyatların mecralandırılması var. Zor bir şey değil bir cihetle bakıldığında. Ne dedi? Eğer hafiflerini dünya umuruna ve şiddetlerini vezaif-i uhreviyeye ve maneviyeye sarf etse, ahlak-ı hamideye menşe, hikmet ve hakikate muvafık olarak saadet-i darine medar olur. Sanki vedhuli cenneti gibi bir ifade. Çünkü saadet-i darin iki cihan saadeti. O da hissiyatların mecralandırmasından geçiyor. Yol oradan geçiyor. Evet. İşte tahmin ederim ki nasihlerin nasihatları şu zamanda tesirsiz kaldığının bir sebebi şudur ki ahlaksız insanlara derler haset etme, hırs gösterme, adalet etme, inat etme, dünyayı sevme. Başta bu beş hissiyat. Demek ki bu beş hissiyatı mecralandıramayan şahıs ve kişi ahlaksız insan oluyor. Ahlaksız. Güzel ahlaklı manayı muhalifiyle Allah-u Alem. Güzel ahlaklı ise hasetini, hırsını, adavetini, inadını, dünya sevgisini kitabına uygun ve bu mektupta vesaire eserlerde bahsedildiği üzere mecralandırabilen kimse olmuş oluyor. Güzel ahlaklı. Hem Resul abi malumunuz Kastamonu 250 kim demiştiniz? Evet, seciyeten şeran küfüf işte taraflar arası küfüf noktasında seciyeten küfüf diye geçiyor. O da malum ahlak ahlaka bakıyor. Yani öyle anlaşılıyor ki taraflar bu beş tane hissiyat hususunda noktasında bir mutabakat mecralandırmakta, mecralandırırken bir mutabakat sağlanması söz konusu. Yoksa arzi haller, durumlar yaşanabilir. Kaçınılmaz hale geliyor. Aynı zamanda not almışım atıf olarak. Çok o da dikkatimi çekti. Bu beş, zikredilen bu beş hissiyat şeytanın sıfatlarından olsa gerek. Değil mi Hasan abi? Haset, hırs, adavet, inat, dünya sevgisi.
İfratı. Kendisi mübarektir.
Evet.
Tefriti nefs emmane, vasatı rahman, rahmet ilahiye. İfratı şeytan.
İfrat. Allah Allah. Evet, işte tahmin ederim ki, tekrar alalım, nasihlerin nasihatları şu zamanda tesirsiz kaldığının bir sebebi şudur ki, ahlaksız insanlara derler, haset etme, hırs gösterme, adavet etme, inat etme, dünyayı sevme. Yani fıtratını değiştir gibi zahiren onlarca malayutak bir teklifte bulunurlar. Eğer deseler ki bunların yüzlerini hayırlı şeylere çeviriniz, mecralarını değiştiriniz, hem nasihat tesir eder, hem daire-i ihtiyarlarında bir emri teklif olur. Evet, salisenden sonraki kısım bitti. Bir iki tane böyle yine atıf yapmak istiyorum bir iki kelimeye. Mesela izanla ilgili bir iki toplamam var. Oradan bir iki atıf yapasım var. İlimde izanı kalp olmazsa cehildir ifadesi var. Kavi bir imandan sonra teslim ve izan edilebilir. Ondan sonra gayrimeşru muhabbetle ilgili toplamalarım var. Gayrimeşru bir muhabbetin neticesi merhametsiz azap çekmektir. Gayrimeşru bir muhabbetin neticesi merhametsiz bir adalet olduğu, muhabbeti gayrimeşruanın cezası merhametsiz bir musibettir. Yani böyle noktayı nazarlar, hissiyatlarımızı bu gayrimeşru halden alıp hakiki cephesine tevcih edemezsek şayet kaçınılmaz bir şekilde abi daimi bir azap ve elem den kaçınılmaz bir şekilde öyle bir şeye düşer kişi ve düşmemesi elde değil. Çünkü fıtrata muhalif hareket etmiş oluyor. O hissiyatlar her halükarda huzuru yakalayabilmek için mecralandırılmayı bekliyor. Kişinin her an alemine misafir olan işte bu hissiyatlar mecralandırılması icap ediyor. Yoksa işte ehli dünyanın ve piyasadaki tabirle stres, sıkıntı, bunalımdan kaçınılmaz bir hal alıyor. Ondan sonra inatla ilgili bir iki şey okumak istiyorum. İnat bazen müfrit fırka mutasıplara dalal ve batılı iltizam ettirir. Ondan sonra inat ile bakan adam ise hikmetini bilmez, tereddüde düşer, sorar, sual eder. En nihayet istihkar ile inkara girer. Yani burada böyle inat hissiyatı ile ilgili mecralandırılmazsa ne hale sokar insanı diye böyle bir noktaya nazarlarım, böyle not aldım ama çok, fakat işte bir iki tanesini böyle işletmeye çalışıyorum. İnat cüz'i, temerrüt külli olsa gerek buradaki aldığım nota göre. Mesela ifrat hali inadın temerrüt. Onunla ilgili bir iki notum var. Madem bu derece inat ve temerrüt edersin, sözler 50, Yahudilerin temerrüdü gibi, ondan sonra akıllı arkadaşı ona dedi, senin bu temerrüdün beni de belki çokları da belaya atacaktır. Ondan sonra ila ahir, inat temerrütle ilgili. Sonra işte hırsla var, adavetle ilgili toplamalarımız var. Fakat burada ben hatime çekmek istiyorum. Müsaade ederseniz böyle hızlı ve hülasa bir şekilde gitmiş bulunduk. Bilmiyorum.
Hülasa et bakalım şimdi.
Hülasa edecek olursak bilhassa açık ifade olarak 9. mektupta şiddetli merak, hararetli muhabbet, dehşetli hırs, inatlı talep. Başta kişinin tabiri caizse uhrevi hayatının mahveden, mahvına sebebiyet veren bu dört başta gelen hissiyat var abi. Yani bunları kişi ve şahıs mecralandırılamazsa adamın dünyasını zehir ettiği gibi ebedi hayatında mahvına sebebiyet veriyor. Bu başta gelen dört hissiyat.
Dört tane hissiyat.
Şiddetli hissiyat.
Kontrol edilemezse.
Edilemezse, mecralandırılamazsa. Ve bu kanuniyete ve bu sırra binaen, istinaden binlerle hissiyat var dedi. Demek ki herhangi bir hissimiz ve hissiyatımızı iki mertebesi var dedi. Yani biri cüz'i, mecazi, diğeri hakiki. Bunu ve bunları mecralandırmak icap ediyor. Yani özetle envai çeşit binlerle hissiyatlarımız var. işte şahsın aleminde her an değişik hissiyatlar ön planda olabilir. Bunları şahıs sadece mecralandırması icap ediyor. Mecralandırılırsa saadeti dareyne sebebiyet veriyor. Huzuru daha dünyada yakalamış oluyor denilebilir. Ondan sonra dediğim gibi toplamalarım ve tasih şeyim devam ediyor. Gördüğüm kadarıyla şu an itibariyle bu dört hissiyat tabi şirke en müsait olanlar. Şirke girmeye, bu hissiyatlar ile şirke girmek için en müsait olanlar ve dolayısıyla bir an önce devretmek icap ediyor. Yani şirke girip işte teslim etmek icap ediyor. Hakiki ve hatta hak cihetine teslim etmek lazım. Yoksa adamın dünyasını ve ahiretini mahkuma perişan etmesine sebebiyet verebiliyor. Evet. Yani özetleyecek olursak hülasatul hülasa 33. sayfada tabir caizse yine böyle ilginçime giden bir ifade var. Toplu iğne ile Cenab-ı Hakk'ın rızasını çabuk elde edebilir ifadesine batırdığımızda abi arkada şey çıkıyor. Hikmet ve hakikate muvafık olarak saadet idareine medar olur. Yani şahıs ve kişi hissiyatlarını mümkün mertebe ve kâmeti miktarınca mecralandırma nispetinde çabuk Cenab-ı Hakk'ın rızasını elde etmekle birlikte saadet idareine medar oluyor. Hikmet ve hakikate muvafık olarak. Dolayısıyla muazzam iki sonuç var, semere var. Çabuk Cenab-ı Hakk'ın rızasını elde etmiş oluyor ve saadet idareine medar oluyor. Yani aklı başına bir Müslüman bu iki neticenin haricinde başka bir şey bekler mi? Ben bilemiyorum. Yani rıza-i ilahi ve saadet idareyim. Evet. Şeyden bakalım. Ve o telakkiyle en büyük mertebe olan mertebe-i rızayı çabuk elde edebilir diyor abi. En büyük mertebe olan mertebe-i rızayı çabuk elde etmek. En büyük mertebeyi ve çabuk elde ediyorsun. Elde etmekle birlikte saadet-i dâreyne de medar oluyor. Evet. Şimdilik benim diyeceklerim bu kadar. Sizin varsa ben de not almaya hazırım.
Nokta. 4 tane hissiyat saysana.
Sayayım abi. 4 tane hissiyat. Başta şiddetli merak ve hararetli muhabbet ve dehşetli hırs ve inatlı talep.
Hararetli muhabbet,
dehşetli hırs, inatlı talep. Mesela yine mektubatın devamında 263 22. mektup. Mesela bu noktayı nazarla külliyata baktığımızda yine dediğim gibi çok değişik bir hal, ilginç hal alıyor külliyat. Şöyle ki mesela psikolojik, sizin de dediğiniz gibi psikolojik hastalıkların temelinde Allah-u Alem böyle biraz istikbalde teveccüh edilirse hangi hastalığın hangi hissiyat ve hissiyatların mecmuu olduğu tespit edilebilir. Şöyle ki yine satırdan örnek verelim. Müminlerde nifak ve şikak kin ve adavete sebebiyet veren tarafkirlik ve inat ve haset. Mesela nifak ehli, şikak ehlinin arızaya sebebiyet veren hissiyatları burada zikredilmiş. Mecralandırılamayan kişiler nifak ve şikak yapanlardır. Kin hissiyatı, adaveti, dostu düşmanını bilmiyor, tarafkirliğini bilmiyor, inadını kitabına uygun mecralandıramıyor ve hasedini. Mesela 3-4 tanesi kin ve şikak ehlini doğuruyor. İşte ileride Ey mümine kin ve adavet besleyen insafsız adam. İnsafsız adam kimdir? Kin ve adavetini mecralandırılamayan kişidir.
Mektubatta mı?
Mektubatta abi.
Sayfa kaç?
263, 22. mektup. Uhuvvet Risalesi. Ve buna benzer, dediğim gibi, bu manadaki atıflar fazla not almadım. İşte Hastalar Risalesi'nde var mesela. Ey sabırsız hasta, sabır hissiyatını ve kuvvetini mecralandıramayan kişi. İşte merak, merak etme diyor, merağı mecralandıramayan kişi. Orada Üstad Hazretleri cüziyetten alıp külli, yani faniden alıp bekaya tevcih ettiriyor o hissiyatı. Yani bu nazarla külliyata baktığımızda Üstad başta hissiyatı arızaya sebebiyet veren veyahut da mecralandırılması gereken hissiyatı zikrediyor. Aşağısında da bekaya bakan tarafını, tatbikatını, uygulamasını bize gösteriyor. Böyle yaparsanız faniden bekaya tevcih etmiş olursunuz ve stres ve sıkıntıdan, tabir caizse uydurukçasıyla, kurtulmuş olursunuz ve fıtrata muvafık hareket edilmiş olur ve Cenab-ı Hakk'ın rızası ve saadet-i dareyini de kişi yakalamış olur. Yani başlıca hissiyat zikrediyor, altında mecralandırma şeklinden bahsediyor.
O neydi mektubatta kuştanını söylersene?
Mektubat 262'den başlıyor abi.
262.
Müminlerde nifak ve şikak.
Nifak
ve şikak.
Şikak.
Kin ve adavete sebebiyet veren.
Kin ve adavet.
Tarafgirlik ve inat ve haset.
Tarafgirlik. İnat
ve haset.
Bunlar netice veriyor.
Evet.
Bu da nereye sebebi duruyor demiştik.
İşte nifak ve şikak ehli abi, kin ve adavet ve tarafkirlik ve inat ve haset hissiyatlarını ve duygularını mecralandıramayan kişiler. Yani bu hissiyatlarda boğulmuşlar.
Hangisi? Dört dört tane değil mi bu?
Evet.
Nifak, şikak, kin, adavet.
Yok, nifak ve şikak ehli kin ve adavet ve tarafkirlik, inat ve haset hissiyatlarını mecralandıramayan kişiler.
Nifak ve şikak ehli kin ve adavetini kontrol edemiyor, değil mi?
Evet, mecralandıramamış. Yani bu kin hissiyatı var, adavet, düşmanlık var ama kime edeceğiz? Kime edeceğiz? Kime ediyor olmamız lazım?
Deprem atanmışsın da abi. Yani bu dört tane şey sayı İbrahim abi. Nifak, şikak, kin ve adalet. Bu dört taneye ne sebep oluyor? Bu dört taneye sebep olan tarafkirlik, inat, haset.
O nazarla da bakılabilir.
Yani orada ayırdığın zaman zaten müminlerde nifak, şikak, kin ve adalete sebebiyet veren.
Bunlar mı sebebiyet veriyor?
Tamam. Sebebiyet veren şunlar abi. Bunlara sebebiyet veren tarafkirlik, inat, haset. Yani bu üç tane tarafkirlik, inat, haset, kin, nifak, şikak, kin ve adavete sebep veriyor.
Ben de öyle yapmadım.
Ben de not almışım da burada.
Güzel, o da evet.
Ötekisi de güzeldi. Nifak ve şikak kontrol edilmese kin ve adavet mi çıkardı?
Kin ve adavet besleyen insafsız adam. İnsafsız adam eşittir kin ve adaveti mecralandıramayan kişi abi.
Bir de söyle bakayım, sen söyledin.
Kin ve adavetini mecralandıramayan, kin artı adavet eşittir insafsız adam.
İnsafsız adam?
Evet.
Kin ve adavetini kontrol edemeyen insafsız.
Evet. Mecralandıramayan da denilebilir. Kin ve adavetini mecralandıramayan kişi insafsız adam oluyor.
Bu dördü zaten menfi abi.
Hı hı.
Bu dördü menfi. İşte bu menfi eğer tarafkirliğini, inadını, hasedini yapamayan, mecra veremeyen abi, bu menfi yani müsbete kullanabiliyor abi.
İşte,
yani burada dört tane menfi söyledi ya abi.
Evet, nifak, şikak,
şikak, kin ve adalet. Bunlar bu anıdır menfi yani abi.
Hı.
Ama bu tarafkirliğini kime tarafkirlik gösterecek? Neye karşı inat edecek? Hasedini nerede kullanacak yani? Bunları eğer kontrol edemezse bu dört tane menfi müşter tarafı kullanabiliyor abi. Müslüman da kullanabiliyor. Tarafı hatta ilerleyen ziyette de zikredildiği zaman hayatı içtimayı zehirleyen diyor. İnat ve tarafkirlik vesaire. Kuvvet hesabını bilenler. Tabi İbrahim abinin dediği de var yani. Kime kim gösterecek yani.
Yani hülasa her halükarda hissiyatın ve hissiyatları mecralandırması söz konusu abi.
Yani tarafkirlik, inat, güven gibi o nifak şika, kin, adalet de bir güç. Yolu belli değil bir güç.
O güç ortaya çıkartıyor abi. Eğer o taraf, tarafkirle inatı hasedi kontrol edemezse nereden geldiğini mecra veremezse o dört tane menüsü ortaya çıkabiliyor abi.
İşte envai çeşit kombinasyonlar tabir caizse yapılabilir. Yani ihtimaldir. Mesela evet. Bir de sizin derslerinizle böyle bir parça mezcetmeye çalıştım abi. Şöyle de not almışım. Tılsım açma usulü demiştiniz ya abi. Hüsnü niyet, hüsnü zan, güzel ahlak, güzel fikir. Bunlar da işte dört tane madde. Tılsım açma usulü. İşte bu hissiyatlarla münasebettar olduğunu düşünüyorum. Onu da ayrıca böyle antiparantez not almışım. Yani bu hissiyatların başta ve öncelikle özellikle mecralandırılması ne netice veriyor? Güzel fikir veriyor. Güzel ahlak, hüsnü zan, hüsnü niyet. Bu da işte nihayetinde tılsımı açılmasına sebebiyet veriyor.
Peki.